Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 17.
Boş karanlık bir ovanın kıyısında bir sonsuzluğa doğru uzanan o yol sakın olmazdı ve yazgının kesin egemenliği karşısında kalbini bir durgunluk ve uyuşukluk kaplamıştı. İşte şimdi de öyle olmuştu. Şimdi de bir önsezi, yeni bir felaketin gelmek üzere bulunduğu korkularını uyandırıyordu. İçten bilinmez, kime seslenen bir ses, tutunuz, alınız demişti. Bu sesle göğsünün içine girilmiş bir ip gibi titreyen kalbinin iniltilerini dinliyordu. Bekleme kaygısıyla sarsılan ruhun ta derinliklerinde bir umut, zayıf ama uzun bir umut vardı. Belki elinden her şeyi almazlar, belki ona yine bir şey bırakırlardı. O sabah çok erken Pavel'le anca çıkıp gitmişlerdi ki Maria Korsanova şiddetle pencereyi vurarak bağırdı. İsa'yı öldürmüşler, haydi gidip bakalım. Ama titredi. Katilin adı bir ok gibi kafasında geçmişti. Hemen omzuna bir atkı alarak sordu. Vuran kimmiş? Kim bilir? Adam vurduktan sonra yanında kalacak değil ya, kaçıp gitmiş. Sokağa çıktılar. Maria konuşuyordu. Suçluyu bulmak için yine evleri araştıracaklar. Şükür ki senin Pavel'le Andre o zaman evdeydiler. Ben tanıklık ederim. Gece yarısından sonraydı. Evimizin önünden geçtim. Pencereden şöyle bir baktım. Üçünüz de masanın başında oturmuştunuz. Anne korkudan tüyleri ürpererek sordu. Peki ama onları nasıl suçlayabilecekler? Maria güvenle ve bilerek karşılık verdi. Canım onu kim öldürebilir? Elbette sizinkilerden biri. Pelade durdu. Soluk soluğa kalmıştı. Eliyle göğsünü bastırıyordu. Nen var, korkma canım. İsa'yı ettiğini buldu. Zaten o bunu hak etmişti. Haydi çabuk ol. Şimdi kaldırırlar. Ama neden bu oyunu görmeye gittiğini düşünmeksizin yine yürümeye başladı. Ve Sovçikov'u düşündükçe soğukkanlılığını koruyamayacak gibi oluyordu. Şaşkın şaşkın düşündü. En sonunda amacına ulaştı. Fabrikaya pek uzak olmayan bir yerde henüz yanmış bir evin yıkıntıları arasında bir yığın halk toplanmıştı. Bir arı kümesi gibi gürültü ederek yanmış tahta parçalarına bastıkça ayaklarının arasından dumanlar çıkıyordu. Halk arasında birçok kadın, birçok çocuk, dükkancılar, oradaki meyhanenin çırakları, polis memurları, gümüş gibi beyaz sakallı yaşlı jandarma Petlin vardı. Jandarmanın göğsü madalyalarla doluydu. İsa'yı yarı uzatılmıştı. Arkasına ateşten kıpkırmızı kesilmiş bir direk dayamışlardı. Başı sağ omuzun üstüne düşmüştü. Sağ eli pantolonunun cebindeydi. Sol elinin parmakları ıslak toprağın içine dalmıştı. Pelagio'nun yüzüne baktı. Bulanık gözlerinden biri uzanan bacakları arasına düşmüş, şapkası dikilmişti. Ağzı bir şaşkınlık anlatımı ile yarı açılmıştı. Çenesinden sarkan ufak kırmızı sakalında acıklı bir hal vardı. Zayıf vücudu, sivri kafası, kin lekeleriyle dolu kemikli yüzü, ölümün vuruşu altında ezilmiş, küçülmüş gibiydi. Sağlığında bu adamı hiç sevmemişti. Şimdi ölüsü kalbinde hafif bir acıma duygusu uyandırıyordu. Halktan biri hafif bir sesle ''Kan görünmüyor'' dedi. Herhalde yumruk vurarak öldürmüşler. ''Sakın amadere olmasın.'' Jandarma bu sözü söyleyen adamı elleriyle iterek ''Haydi oradan sen de'' dedi. Öteden bir başkası. Doktor gelmiş görmüş, ölü demiş. Bir ispiyonun daha ağzı kapandı. Ölü oldu. Jandarma öfkelenmişti. Çevresine toplanan kadınları itip kakarak tehdit edici bir sesle sordu. ''Kimdir o sözleri söyleyen?'' O yaklaştıkça uzaklaşıyordu. Bir kısmı kaçışmaya bile başlamıştı. Birden halk arasında kötü bir kahkaha koptu. Ana eve döndüğünde kendi kendine düşünmeye başladı. Ölüye kimse acımadı. Ölünün kaba lekeli yüzü gözünün önüne geldi. Gözünün ışığı sert ve soğuktu. Sağ eli sanki yaralanmış gibi sallanıyordu. Andre ile Pavel akşama yemeğe geldiklerinde hemen karşılarına çıkarak sordu. Nasıl oldu da kimseyi tutuklamadılar? Küçük Rusyalı, bir şey işitmedim dedi. Dikkat etti, delikanlıların ikisi de üzgün ve kaygılıydı. Alçak sesle sordu. Ve Sovçikov'tan hiç söz ediliyor mu? Oğlu ciddi bir bakışla anasının yüzüne baktı. Yanıt verirken her sözcüğün üzerinde biraz düşünüyordu. Hayır, söz edilmiyor. O akla bile gelmedi. Zaten burada yok ki. Dün öğleyin kente gitmek için çıkmıştı. Daha henüz dönmedi. Ben haber aldım. Ama geniş bir soluk alarak rahatladığını göstermek bir biçimde ''Çok şükür, çok şükür'' dedi. Andre'nin yüzüne bakarak başını yere eğdi. Pelagi düşünceli söze başladı. Gördüm, yere yatmışlardı. Şaşmış gibi bir hali vardı. Kimse ona acımadı. Kimse onun için ağzını açıp iyi bir söz söylemedi. Ufak tefek cımız bir hal almış. Sanki büyük bir şeyden ayrılmış bir parça gibi yerde sürünüyordu. Yemekte Pavel birden kaşığı masanın üstüne atarak, anlamıyorum bu işleri vesselam. O zamana dek sessiz duran Andre sordu. Niye canım? Vahşi bir hayvanı, yırtıcı bir kuşu öldürsünler, iyi, kabul ederim. Kendi soyunu parçalamak isteyen bir adamı öldürmeye aklım erer. Böyle bir adamı ben bile kendi ellerimle öldürürüm. Ancak böyle sefil, böyle iğrenç bir yaratığa nasıl olup el kaldırılıyor bunu anlayamıyorum. Andre omuzlarını silkerek yanıt verdi. Çünkü o da vahşi bir hayvan gibi zarar veriyordu. Orası doğru. Küçük Rusyalı, kanımızı emen sineği elbette ezeriz dedi. Evet, hakkım var. Ne var ki benim dediğim o değil. Ben bu durumu çirkin buluyorum. Andre yine omuzlarını kaldırarak sordu. Ne yapalım ya? Pavel uzun süre düşündükten sonra sordu. Sen böyle bir adamı öldürebilir misin? Küçük Rusyalı yuvarlak gözlerini Pavel'in üzerine dikti. Sonra ananın yüzüne bakarak hem üzgün hem de güvenle yanıt verdi. Bana ne bakıyorsun? Ben kimseye dokunmam. Oysa arkadaşlara amacımızla ilgili olunca her şeyi yaparım. Gerekince kendi oğlumu bile öldürebilirim. Ama içini çekti. Of yarabbi. Başka türlü olmaz. Yaşam bunu gerektirir. Pavel yavaş bir sesle, evet yaşam, yaşam dedi. Sanki içten bir etkiye uyuyormuş gibi birden ayağa kalkarak bağırdı. Ne yapalım? Böyle insanlardan tiksinmek zorundayız. Ancak böyle insanları sevebileceğimiz zamanın gelmesini hızlandırabiliriz. Yaşayışın akımına engel olanları, şan, şeref, rahatlık, mutluluk uğrunda kendi soyunu satanları yok etmek gerekir. Doğruluk yolunda gidenlere ihanet etmek için bir Yahudanın varlığını sezersem, ben onu kendi elimle parçalar yok ederim. Etmezsem hainlik etmiş olurum. Bu bir cinayet mi? Böyle yapmaya hakkımız yok mu? Ya o büyükler, o bizim efendilerimiz, onlar da mutluluk ve güvenlerini sağlamak için askerler, cellatlar, kerhaneler, meclisler, zindanlar kurmaya, en alçakça araçlara başvurmaya kendilerinde hak bulmuyorlar mı? Kimi zaman ben de onların kullandıkları sopayı kendi elime alırsam ne çıkar? Hem ne yapayım? Başka türlü yapamam. O sopayı kullanmak elimden gelmez. Efendilerimiz bizi yüzer yüzer, biner biner kesiyorlar. Benim yaşamda göreceğim işlere engel olan adamın kafasını kırmaya kendimde bir hak buluyorum. Düşmanlarımın kanının dökülmesinden bir şey çıkmayacağını ben de bilirim. Onların kanı ürün verici değildir. Bu kan arkada hiçbir iz bırakmaksızın gider gider. Çünkü çürük ve korkmuş bir kandır. Ancak bizim kanlarımız bol bir yağmur gibi döküldükçe doğruluk bütün gücüyle göğerir, yayılır ve büyür. Bunu da bilirim. Öldürmenin zorunlu olduğunu görürsem öldürür, bütün sorumluluğu kendi üzerime alırım. Çünkü unutmayınız ki ben yalnız kendimden söz ediyorum. Benim suçum benimle birlikte ölecek. Bundan yarınlara leke kalmayacak. Benden başka kimse lekelenmeyecektir. Geniş adımlarla aşağı yukarı dolaşarak sanki havada bir şey kesiyormuş gibi kollarını sallıyordu. Pelagya üzgün, kaygılı onun yüzüne bakıyor, içinde bir şeyin kırıldığını, sızlandığını duyuyordu. Şimdi onu korkutan şey cinayet düşüncesi değildi. Madem ki öldüren Yasovchikov değildir, o halde kendi düşüncesinde Pavel'in arkadaşlarından hiçbir cinayetle ilgili olamaz. Pavel başını yere eğmiş küçük Rusyalı'yı dinliyordu. İnsan ileri gitmek isterse kendisiyle savaşmalı. Her şeyi, gerekirse duygularını bile feda etmeye razı olmalıdır. Amacın uğrunda canını vermek, ölmek bile güç bir şey değildir. Bu amaç için insan daha çok özveride bulunursa, yaşamın daha değerli şeylerini feda etse yeri var. Odanın ortasında durdu, yüzü sararmıştı. Gözlerini kapadı ve büyüklenerek elini bir yanın davranışıyla kaldırıp dedi ki, ben inanmıyorum. Bir zaman gelecek ki insanlar birbirine değerlendirici gözlerle bakacak. Herkes birbirinin gözünde bir yıldız gibi parlayacak. Herkes birbirinin sesini güzel bir müzik gibi dinleyecektir. Yeryüzünde özgür insanlar, özgürlükleriyle büyük insanlar yaşamaya başlayacak. Herkes kalbini açacak. Her kalp hırs ve pislikten arınmış olarak bütün güzelliğiyle görünecek. O zaman yaşayış şimdiki iğrenç halinden çıkarak insanlığa gösterilmiş bir saygı olacak. İnsanlığın yüceliklerle süslü yüzü yükselecek, pek çok yükselecektir. Çünkü özgür, serbest insanlar için çıkılamayacak yer, yetiştirilemeyecek doruk yoktur. İşte o zaman bütün insanlar özgürlük, eşitlik içinde bir güzellik ve olgunluk amacına yönelerek yaşayacaklar. O zaman bütün insanlığa kalplerini en iyi açanlar, insanlığı en derin bir duyguyla sevenler, özetle en özgür ve serbest olanlar insanların en iyisi olacaklar. Çünkü o güzellik ve olgunluk kaynağından en çok bunlar yararlanacak. Ah bilseniz o zaman yaşayış ne kadar büyük, bu hayatı yaşayanlar ne kadar yüksek olacak. Sustu. Ayağa kalkarak bir çanın tokmağı gibi bir süre sallandıktan sonra ruhunun bütün direnişiyle titreyen bir sesle konuştu. İşte ben bu yaşayış, bu büyük yaşayış uğrunda her şeye hazırım. Gerekirse kendi kalbimi göğsümden çıkararak kendi ayaklarımla çiğnerim. Yüzü titredi. Yüzünün çizgilerinde temiz, yüksek bir coşkunun parlak anlatımı vardı. Gözlerinden iri damlalar dökülmeye başlamıştı. Paray başını sallayarak baktı. O da sararmış, onun da gözleri büyümüştü. Ana oturduğu iskemleden kalktı. Gittikçe büyüyen bir korkunun kendine doğru yaklaştığını duyuyordu. Pavel alçak sesle sordu. Nen var Andrei? Küçük Rusyalı başını sallayarak, vücudunu bir ip gibi gerdi. Ananın yüzüne bakarak, ben gördüm biliyorum dedi. Pilavya ayağa kalktı. Bütün vücudu titreyerek ona doğru koştu. Ellerini ellerinin içine aldı. Küçük Rusyalı sağ elini kurtarmaya çalışıyordu. Ana bütün gücüyle bu elleri yakalamıştı. Kendine gel Andrei. Haydi oğlum, haydi. Biraz kendine gel bakayım. Küçük Rusyalı boğuk bir sesle yanıt verdi. Durun anlatayım, bakın iş nasıl oldu. Ana yaşlarla örtülmüş gözleriyle Andrei'nin yüzüne bakıyordu. Hayır, hayır istemez. Pavel arkadaşına yaklaştı. Elleri titriyordu. Benzi sapsarı kesilmişti. Dudaklarında tuhaf bir gülümseyişle dedi ki, işin altından sen çıkarsın diye korkuyor. Ana atıldı. Hayır korkmuyorum. İşin içinde onun olmadığını biliyorum. Gözlerimle görsen yine inanmam. Andrei onlara bakmaksızın yanıt verdi. Evet ben biliyorum. İstesem bu cinayetin önüne bile geçebilirdim. Hem başını sallıyor hem de elini ananın ellerinden kurtarmaya çalışıyordu. Pavel Andrei sus dedi. Bir eliyle küçük Rusya'nın elini tutarak öteki elini sanki arkadaşının vücudunu sarsan titremeyi durdurmak istiyormuş gibi omzunu koydu. Andrei Pavel'e doğru eğilerek alçak titreyen bir sesle. Sen de bilirsin mi Pavel dedi. Ben işin arkasına düşmedim. Olay kendiliğinden oluverdi. Sen bizden ayrıldıktan sonra Draganov'la ben sokağın başında kalmıştık. O aralık İsa'yı geliyordu. Bizi görünce biraz uzakta durdu. Yüzümüze bakarak acı acı gülümsüyordu. Draganov bana dedi ki şu herifi görüyor musun? Her gece gelir benim davranışlarımı gözetler. Günün birinde işini bitireceğim. Bunu söyledikten sonra yanımdan ayrıldı. Sanırım evine gitti. Bunun üzerine İsa'yı benim yanıma geldi. Küçük Rusyalı burada içini çekti. Benim bütün yaşayışım boyunca bu köpek herif kadar alçakça aşağılayan hiç kimse olmamıştı. Ana bir şey söylemeyerek onu masaya doğru çekiyordu. En sonunda Andrei'yi bir sandalye üstüne oturtmayı başardı. Kendisiyle bir iskemleye çöktü kaldı. Pavel annesinin önünde ayakta duruyor, üzgün bir durumda sakalını karıştırıyordu. İsa'yı yanıma geldikten sonra bana polisin hepimizden haberi olduğunu, jandarmaların gözünün de hep bizim üzerimizde olduğunu, bir Mayıs gelmeden bizi yine hapse atacaklarını söyledi. Ben ise hiç karşılık vermedim, yalnız gülüyordum. Ne var ki içimde bir öfke kabarmaya başlamıştı. En sona sözü bana getirdi. Benim akıllı bir adam olduğumu, bu yoldan vazgeçmem gerektiğini söyledi. Küçük Rusyalı burada durdu. Sol elini yüzünü sildi. Gözleri kuru ve ateşliydi. Pavel anlıyorum. Evet, en sonrası bu yola gitmektense polisin hizmetine girmenin daha uygun olacağını söyledi. Küçük Rusyalı yumruğunu uzattı. O mumun herif o sözü söyleyeceğini keşke yüzüne bir tokat vursaydı. O kerte dokunmazdı. Belki onun hesabını da öyle kötü sonuç vermezdi. Mumun herif ağzından o iğrenç o kötü sözü çıkarınca yüzüme karşı o çirkin sözü tükürüyor gibi fırlatınca kendimi tutamadım. Andrei sert, sinirli bir davranışla elini Pavel'in ellerinden kurtardı. Tiksinti dolu bir sesle bağırdı ve anlattı. Dayanamadım. Suratına bir tokat atıp uzaklaştım. Arkamdan Draganov'un hafif bir sesle ''Şimdi yakalandım'' dediğini işittim. Demet Dragonov köşe başında pusuda bekliyormuş. Bir saniye sustuktan sonra küçük Rusya yüzüne konuştu. Arkama dönüp bakmadım. Ancak içimde bir sezgi, bir olayın geçeceği duygusunu uyandırmıştı. Birkaç adım attıktan sonra bir gürültü işittim. Kalbimde hiçbir değişiklik duymaksızın, sanki yolumun üstünde duran bir kurbağayı ayağımı itmiş gibi soğukkanlıca yürüdüm gittim. Fabrikaya geldiğimde ortalıkta bir söylenti dolaşmaya başladı. İsa'yı öldürmüşler. İnanmak istemiyordum. Önümde bir fenalık vardı. Öyle ki kımıldatamıyordum.
Ayrım sonu.